birlikte yine memleketin halini anlamaya çalışacağız. Memleketin hali anlaşılabilir mi derseniz pek o kadar kolay değil. Ben Enver Aysever, yayındaki arkadaşlarımın tamamıyla birlikte bugün sizlere yine olabildiğince alternatif bir yayın sunmaya çalışacağız. Nedir alternatif yayın? Herkesin söylediğinin tersine bir cümlemiz varsa onu söylemek. İnadına tersine olsun diye değil ama başka bir seçenekte var mı diye bu meselenin üzerine gidiyoruz. 0212-809-3043 telefon numaramız. Bugün aktif olarak 0500-571-5556'yı da kullanacağız. Ali Isıyel bugün benimle birlikte. Ali benim çok sevdiğim bir kardeşim de Halk TV'de beraber çalışmıştık. Çok şükür beraber kurtulduk. Dolayısıyla şimdi de Radyo Sputnik'te bir özgür çatı altında, tırnak içerisinde, özgürlük tabii sizin ruhunuzda bildiğiniz kadardır. Sözümüzü söyleyebilmeye devam ediyoruz. Gazetecilikte malumu haliniz kalıcı olmak değil, doğru sözü söylemek esastır. Kalıcı olan örnekleri gördüğünüz zaman merkez medyada kalmayaydın derdiniz. O yüzden de kalmadık zaten. Hoş geldiniz. Bu akşam yine ısrarla peşinden koştuğumuz ama giderek yol alınan bir mesele vardı. Geçen cuma günü konuştuğumuzda insanlar bu tarikat cemaat meselesinin açmazının içerisinde bir değerlendirme yaptıklarında orada toplumun ses çıkartmadığını söylemişlerdi. Ben de tam tersini söylemiştim. Bugün elde edilen ne varsa, yani İsmail Ağa cemaatinin açıklama yapmasından tutun, tarihi bir hamle yaparak, Kılıçdaroğlu'nun bir manevra yaparak yeniden ciddi bir ön almasıyla birlikte ortaya çıkan tabloda dahil olmak üzere hepsi aslında ve büyük bir netlikle siz de biliyorsunuz ki toplumsal baskıdan kaynaklandı. Toplum bu tür meselelerin üzerinin örtülmesinden yana olduğu müddetçe bu sesler gelmez. Çünkü siyaset maalesef bir başka yerden olaya bakıyor. Bugün size Yolcu Yolunda Gerek Üniversitesi'nde Popülizm Nedir meselesine de bakacağız. Popülizm Nedir adlı kitap içinde Türkiye'nin de bulunduğu iletişim yayınlarından çıkmış bir kitap. Mutlaka okumanızı önerdiğim bir kitap. Popülizm Nedir diye size anlatacağım. Çünkü bu popülizm, popülist liderlerin varlığı 21. yüzyıla damga vuracak nitelikte. Türkiye'yi anlamanız açısından Popülizm Nedir adlı kitabı ve benim tabii kitapta katıldığım ve katılmadığım yönler de var. Çünkü bazı liderleri popülist olarak nitelendirmesi çağın koşulları ve aslında yönetim biçimleriyle ilintili olarak başka tartışmaya da zemin oluşturabilir. Ama özellikle dünyanın bugün içinde bulunduğu tabloda yakın dönemde başta Trump olmak üzere Orta Doğu coğrafyasındaki pek çok lider, Türkiye'deki siyaset yapanların hemen tamamı, özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey, bunlar popülist liderler. Popülizm dediğimiz zaman bunu bir küfür, bir hakaret gibi algılamak yanlış olur. Popülizmi çok kabaca şöyle değerlendirmemiz mümkün. Diğer yönetim biçimlerinden farklı olarak özellikle toplumun geniş kesimlerinin bu yaşadığımız çağdaki neoliberal siyasetin ardından ortaya çıkan ve devrim gibi sunulan bilişim teknolojileriyle birlikte ortaya çıkan yalnızlaşma çağında bireyin kendisini, örneğin yaşı ileri olanlarda dahil olmak üzere, oyuna, bilgisayar oyunlarına mahkum etmesi ya da sosyal medya içerisinde sadece ilişki kurabilmesi ya da örgütlü topluma dair zaten fikri yokken demokratik taleplerde bulunmaması ve bir anlamda benim yerime nasıl olsa başkası düşünüyor fikrinden kaynaklı olarak giderek ortaya çıkan ve ileri söylemler getiren insanların doğduğu bir güven meselesi de ortaya çıkıyor. Bunun çok kötü örnekleri olduğu gibi bazen iyi örneklerine de rastlayabiliyoruz. İyiyi de tırnak içerisine alıyoruz. Kötü örnek olarak Nazi Almanya'sında Hitler'den söz edebiliriz. Hitler bir popülist lider. Alman devriminin ardından ortaya çıkan bunalımlı tablo karşısında iktisadi açıdan zor durumda kalmış Almanya'nın yine ulusal onur diye tırnak içerisinde neredeyse içinde bulunduğu bütün yapılara karşı kendini yalnız ve kötü hisseden bir halka son derece aslında gerçeklikten kopuk bir vaatlerle ortaya çıkan bir ismin ardından ortaya koyduğu ya ben bunları yapabilirim duygusu arkasından medyada kestiği, arkasından geçici başarılarla birlikte bir yapı kurulması ve aslında imparatorluk devrildikten sonraki o boşluktan bunun çıkması bir Nazi Almanya'sını doğuruyor. Yine bir başka popülist lider Franco örneğinde de bu ortaya çıkıyor. Ancak demokrasilerin popülist lider üretmesi, yani çağdaş demokrasilerin, liberal demokrasilerin popülist lider üretmesi meselesi de bambaşka bir tartışma. Onu da konuşacağız. Tabii mesela bu popülist lider tanımına Chavez'in de uyduğu söyleniyor. Rusya'da Putin'in de uyduğu söyleniyor. Bunlar tabii nasıl değerlendirileceği ayrı, onları konuşacağız. Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de bu konuda önemli ve bir popülist lider olarak ortada olduğu söyleniyor. Mesela Putin bütün dünya gazetecilerine saatlerce süren açıklamalar yapabiliyor. Mesela Trump Twitter'dan kullanıyor ve onları yapıyor. Chavez televizyon programı yapıyor. Bunun gibi birçok başka, yani sosyal medya kullanmak, televizyon kullanmak, radyo kullanmak vesaire gibi müsbet ve menfi popülizmin getirdiği bir takım durumlar var. Bunun sosyolojisini doğru algılamak gerekiyor. Genellikle toplumların kendisini yenik ve saldırı altında hissettiği dönemlerde bu popülist lider bir halk kahramanı gibi ortaya çıkıyor. Bunların bazılarında bir yarar da olabilir. Popülist liderlerle diktatörler arasında bir bağ var mıdır sorunu? Bazen diktatörlüklere de gidebilir ama bazen de devrim sonucu böyle tartılabilir. Yani devrim yapmış bir ülkenin güçlü, kudretli bir ismi yaptıklarını hayata geçirmek açısından da birileri tarafından diktatör ya da popülist lider gibi de tartılabilir. Dolayısıyla bu popülizm meselesi özde çok fazla tercih edilecek demokrasilerde bir şey değil. Liberal demokrasi zaten iyi bir halk değil ama onun da ötesine geçiyor. Ama öte taraftan başka yerden baktığımızda da toplumun büyük desteğini aldığı için popülist liderler dünya karşısında yurdunu savunan, bir sınır çeken hale gelmiş oluyorlar. Tabii Batı'nın kendine özgü biraz da şımarık o haline baktığımız zaman son dönemlerde ülkelerini korumak için davranan liderler örneği de var. Mesela Türkiye'de Erdoğan'ın şu anda biz anti-emperyalist mücadele veriyoruz demesi gerçek mi değil mi ayrı bir tartışma konusu. Ama nihayetinde bu söylemin müşterisi var mı? Var. Başka bir örnek, Rusya ile Ukrayna arasında şöyle saçma sapan şeyler olduğu zaman Putin zaten ülkesini korumak zorunda. Çaykovski'nin adını kendi konservatuarlarından sildirmeye çalışan bir Batı. Ya da ne bileyim dünyanın en ünlü şeflerinden biri Gergiyev'in mesela kendi ülkesine ihanet etmesini isteyen bir Batı. Ülkesine gönderen bir anlayış. Dostoyevski kitapları satmamak, Tolstoy'dan söz etmemek, bunlar bile başlı başına bir kültürel problem haline geliyor. Kaldı ki NATO gibi bir aracın, yayılmacı bir aracın dünyanın her tarafında sorun olması da toplumun haklarını savunan insanlar açısından önemli. Burada hemen komşumuzda Putin'i bu anlamda örnek olarak görebileceğimiz gibi dünyanın saldırdığı Bolivar rejimi de bu anlamda bir savununun örneği. Bunu da iyi düşünmek lazım. Kaldı ki Brezilya'da yine seçimle geldi. Ve büyük bir sıkıntı yaşadı solcular, faşist liderler arka arkaya geldi, otoriterler. Dolayısıyla popülizm meselesi biraz karışık ama özellikle Amerika'ya baktığımız zaman Trump popülist liderlerin en ileri olanlarından birisi ve genellikle Amerika'nın dünyadaki farklı gruplardaki baskı gücüne rağmen içine dönüp baktığımızda şunu görüyoruz. Amerikan başkanlarının önemli bir kısmı tanrısal bir misyonla o göreve geldiklerini ve özgür dünyanın lideri diye bir tarif var. Yani sanki Amerikalı olanlara Tanrı özel bir şey bahşediyor ve özgür dünyanın lideri oluyor. Ve özgür dünyanın lideri olduğu için dünyanın nasıl davranması lazım geldiğine de sen karar vereceksin. O zaman soru şu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin işte kapalı toplum, baskı toplumu falan diye eleştirdiğinde Batı, alt alta yazdığınızda yaptıklarına bir bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Reagan Thatcher neoliberalizminin de içine katarak söylüyorum. Son 150 yılda dünyada hangi bölgelerde ne kadar kan döktüğü, hangi coğrafyalarda ne yaptığına baktığınız zaman da bu da başka bir tartışma oluyor. Ama Popülizm Nedir kitabını okumanızı öneririm. Bu işlere meraklı olanlar açısından size başka üniversite olarak bizim yolculuğumda gerek üniversitesi başka kitaplar da önerecek ama söylediklerimi okuyor musunuz onu da bilmiyorum yani. Okuyorsanız sevinirim. Bu 100 sayfalık, 120 sayfalık fakat göndermeleri çok güçlü olan bir kitap. Benim ilgimi çekmesinin nedeni ben sosyoloji okumuş, siyaset ve felsefeyle yakından ilgili ve buna kafa patlatmış ve bu konularda yetkin demeyelim ama konuşabilecek düzeyde emek vermiş bir kimse olarak popülizmin özellikle popülizmin felsefe tarihiyle paralel gelindiği yere iyi bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Liberallerin göndermeleri felsefi tarihinin içinden çıkıyor doğal olarak ve burada şu soruyla karşılaşıyoruz. Karl Marx nereye denk gelir? Niye? Çünkü Marx'tan önce ve sonra olmak üzere hani bir tarih okuması yapılabilir. Çünkü Marx tarihsel maddeciliği, bu arada o konuda da çok iyi bir kitap çıktı yine Sel Yayınları'ndan. O da 100-150 sayfalık bir kitap. Size hap bilgiler yerine hakiki ama hap bilgiler vermeye çalışıyorum. Diyalektik Materyalizm Nedir? Sel Yayınları'ndan çıktı. Bunu da okumanızı isterim. Çünkü aslında Marx'ı okumadan önce bu küçük el kitaplarını bir de Yordam Yayınları'ndan yeni çıkan ama bu 600 sayfa Ertuğrul Kürkçü'nün çevirdiği ve çok sağlam Karl Marx biyografisini de koymanızı öneririm. Şundan dolayı felsefe nedir sorusunu sorduğumuzda felsefe baştan bugüne gelene kadar bize nasıl bir dünya çizmiştir? Hangi sorunlarla ilgilenmiştir? Bunları bilmeden siyaset ilişkilerini anlamamız mümkün değildir. Yani Heidegger'in Nazi filozoflarından biri olması, Wittgenstein'in hangi kırılmayı getirip Nietzsche'ye neden Nazilerin teorisyeni gibi bir yaklaşımla gidildiği ve en önemlisi tabii bence o da çok tartışılır. Dünyada bugün iyice çorbaya dönmüş olan metafizik meselesi nedir? Fizik ötesi tartışması nedir? Bugün metafizik tartışması kişisel gelişim, ruhçular, efendime söyleyeyim yogacılar, gurular, murular oraya geldi. Böyle bir felsefe tarihi yok yani. Metafizik tartışmalarının da son dönemde başka bir yerine gelmemiz lazım. Neyse bu popülizm nedir sorusunu çözmediğimiz takdirde Türkiye siyasetini anlayamayız. Neden? İşte oraya geldik bizim Rizeli filozof Necdet. Popülizm bugün Türkiye'deki genel anlamıyla baktığımız zaman meclisin de içinde olduğu tüm siyasi partilerin kendilerine merkez partisiyiz, kitle partisiyiz diyerek uydurdukları kılıfın gerçeği. Yani ben biraz öyle olurum, biraz böyle olurum, gerektiğinde şunu söylerim, gerektiğinde de bunu söylerim gibi bir değerlendirme var. Bir, sürekli bir düşman algısına ihtiyaç var. İki, mutlaka bir inanç sistemi kurmak lazım. Bu dini inanç ve ırka dayalı bir inanç meselesi var. Üç, ilk yaptıkları şey hızla ve hemen medyayı propaganda aracına dönüştürmek. Dört, hukuku hemen kendilerine bağlamak ve iktidarlarını sürekli kılabilecek bir hale gelmek. Hatta iktidardan düştükten sonra bile kendilerini yargılayacak kimseleri seçmek. Bunlar bütün popülist liderlerin ortak özellikleri. Daha konuşacağız. Ben girdim böyle hemen hızlı hızlı konuştum ama şimdi bu tarikat, cemaat bilmem ne meselesini konuştuğumuzda popülizm nedir bunu bilmediğimiz zaman bu işin dışından, bu işin içinden çıkmamız mümkün değil. Yani şöyle düşünün, kendisine tanrısal görevler atfedilen Trump gitti Amerika gibi bir yerde yandaşlarıyla birlikte garip bir grup bir takım insanlar meclis basmaya kalktılar mesela. Bizim 15 Temmuz'daki gibi bir darbe olmadı ama ürkütücü bir tablo vardı. Bugün Almanya'da Alman İmparatorluğu'nu yeniden kuracağız diyen tarikat gibi davranan bir darbeci grup yakalandı değil mi? İfade veriyorlar, tutuklandılar, kaç kişi oldukları belli değil. Benzer durum ki Avrupa zaten faşizmin temel kaynağı. Bizde de cemaatler, tarikatlar, onların ilişki biçimi ve merkez siyasi parti dediğimiz popülist partilerin bunlardan oy alabilme meselesi bu çıkışsızlığın bir kaynağı. 0212 809 3043 0500 571 55 56 bu da WhatsApp. Bir su olsa da içsek yahu.
Bütün kalbin sevinçle, neşeyle dolsun. En kötü günlerimiz hep böyle olsun. Mutluluklar bizimle, elem yok olsun. Kapılma hayallere, bir gün dönecek diye. Haydi sil gözlerini, bakma maziye.
Bu arada şöyle bir tabloyu düşünün lütfen. Bu popülist liderler dönemi, popülist siyaset meselesi tüm dünyayı neoliberal ekonomiye de mahkum ettiği için güç dalgalanmaları da başka bir yere geliyor. Yarın size başka bir kavram daha, çok ilginç bir kitap daha söyleyeceğim. Onu da arkasına koyduğunuz zaman bayağı kafalar başka bir yere gidecek. Aslında şöyle bir şey yapalım isterseniz, bugüne kadar bizim üniversiteden mezun olmak isteyenler. Necdet, bir Washington kurşunları Yordam kitaptan, bundan söz etmiştik, bir. İkincisi yani bugüne kadar üniversitemizde söz edilen kitaplardan bazıları, en azından David Harvey'in neoliberalizmin kısa tarihini söylemiştik ki onun ardından da liberalizm, neoliberal günlükler var, bunu da koymuştuk. Efendime söyleyeyim bir dakika. Bugün söz ettiğimiz popülizm nedir? O da bu bir Alman, Müller. O da iletişim yayınlarından çıkmış bir kitap. Yarın size çok daha zor bir kavramdan söz edeceğim ama onu bekletiyorum. Kafalar şey olmasın. Yani popülizm nedir? Washington kurşunları ve neoliberalizmin kısa tarihini okursanız iç içe geçen meseleler üzerinden en azından kabaca bir tablo olur. Marksizmle ilgili Marksizm nedir'e yeniden döneceğiz. Diyalektik materyalizm nedir, ona döneceğiz ama daha önce bir felsefe nedir'e bakacağız. O da herhalde çarşamba günü yaparız onu da. Dolayısıyla bizim üniversite böyle işliyor. Şimdi üniversitenin günlük ve sıkıcı konularına geleceğiz. Kürşat Zorlu var, Kılıçdaroğlu var, Esenyurt'ta basılan evlilik var, Deva Partisi'ndeki isimler var, Gelecek Partisi var, var oğla var. Ağlama arkadaş, aslında gülüyoruz ağlanacak halimize. Haydi bakalım düştük yola.
Ağlama arkadaş, ağlama aşk için. Bugünler geri gelmez, gider gençliğin. Boş ver.
Bir şey söyleyeceğim ya, biz pazartesi yayınındayız değil mi? Kafalar karışmadı. Ha, ben cumartesi günü fuardaydım. Fuarla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. Bu radyodan, Ali çok enteresan bir şey oldu. Radyodan kurduğumuz dostluklar inanılmaz bir seviyeye geldi. Necdet'in geldiği hafta böyle söyleşi dolu olmasına rağmen imza günü pek parlak geçmedi. Ama TÜYAP fuarını özlemişim. Fakat bu hafta hem çok güzel bir imza oldu, bayağı hareketli oldu. Ama daha önemlisi buradan çağrı yaptığımız dostların gelmesi, onlarla konuşmamız, tanışmamız lezzetli oldu. Doktor Caner Bey geldi, biliyorsunuz Doktor Caner Bey benim kitap elinde dolaşıyor. Doktor Bey kitabı bitiremiyorum deyince ya çok mu kötü dedim. Yok dedi ya, düşünerek okuyoruz. İyi dedim, kitap düşünerek okunur.
Sakın kanma bir daha, kanma tatlı sözlere.
Şimdi Senat'la başlıyoruz. Senat merhaba.
Merhaba Enver Hocam, tam bir talebe gibi hissettim kendimi yani. Gerçekten böyle soru sormak için bekledim ama İnanıyorum ki verimli olacak, bereketli olacak.
Buyurunuz bakalım, varsa.
Yani şöyle bir soru, yani gerçekten güzel bir konuya, bir temaya şey yaptınız, değindiniz. Benim sorum da şey olacak. Bizim Mustafa Kemal Atatürk liderimiz, o da mı bir popülist politika yürüttü yani? Bu anlattıklarınıza göre öyle benziyor ama. Bilmiyorum, çünkü ben bunu negatif olarak algılamıyorum. Bazı pozitif olarak da algılanması gerekiyor.
Şimdi Mustafa Kemal Atatürk pragmatik bir lider. Pragmatizmin tabii genellikle negatif anlamda kullanılan yönleri vardır ama her zaman öyle değildir. Pragmatizm özellikle devrimlerde, yani savaş süreci ya da iç karışıklıklar döneminde pek çok zamanda toplumun o karmaşası içerisinde karizmatik lider olmayı gerektirir. Şimdi ne demek karizmatik lider? Biz onu da bilmiyoruz. Vay herifteki karizmaya bak falan diyoruz. Ben size söyleyeyim, ona göre bakın. Karizmatik lider demek şudur. toplumu ön koşulsuz kendisine bağlayan kişiye karizmatik lider denir. Toplumu ön koşulsuz kendine bağlayan kişiye. Şimdi düşünün, sapır sapır dökülen bir ülke, savaş var, işgal var, iktisadi sıkıntılar var ve bütün bunlar içerisinde üstelik de yola çıkarken de dezavantajlı, hemen de kabul görmemiş ama bir zaman sonra bir karizmatik lider, yani sözüyle, tavrıyla toplum tarafından inanılan ve saygınlık kazanmış bir lider. Bir kere Mustafa Kemal bunlardan biri. Bunun mesela dünyada birçok başka örneği, örneğin Lenin, o da bir karizmatik ve güçlü bir lider. Pozitif olanlarını sayıyorum şimdi. Mesela kendisi ülke yönetmemesine rağmen karizmatik bir kişi Che Guevara. Mesela yine karizmatik bir kişi işte Deniz Gezmiş. Dolayısıyla bunlar toplumu değerler bağlamında söylemleriyle etkili kılan. Ama Mustafa Kemal yeni bir ülke kurması itibariyle belki de bunların en önemlilerinden biri tarih açısından. Bunu söylemem lazım. Bu bir. Negatif karizmatik liderler de var. Yani toplumdan aldıkları destekte başını belaya sokanlar da var. Devam edeceğiz.
Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi Mustafa Kemal ile devam edecektik. Dolayısıyla karizmatik bir lider olduğu için belli bir andan sonra toplumu ardına düşürmüş bir kimse. Yani bugün halen milyonlarca insanın onun öğretisi ya da onun Türkiye'ye getirdiklerine olan inancı sürüyorsa zaten bu tarihsel olarak da bunu bize ortaya koymuş olur. Fidel Castro yine benzer bir durumda. Negatif örnekleri vermeyeyim bugün isterseniz. Çünkü negatif örnekler Türkiye'nin de başına geldi sonra. Pragmatizme gelince o da çok tartışma götüren bir mesele. Pragmatizm yararcılık demek. Genellikle de siyasette ayak oyunları pragmatik lider biraz öyle biraz böyle diye düşünülür. Bizim Mustafa Kemal'e pragmatik lider dememizin nedeni bu ayak oyunlarından dolayı değil. Ben mesela Mustafa Kemal'in siyasi kimliğini askeri kimliğinden bile daha ileride olduğunu düşünürüm. Neden derseniz, düşünsenize tankınız yok, topunuz yok, hiçbir şeyiniz yok. Netice itibariyle bir ülkenin egemenliğini sağlamak için uğraşırken diplomasi yapıyorsunuz. O günkü Osmanlı diplomasisinin ne olduğunu takdir edersiniz. Cumhuriyet sürecindeki yaptığınız diplomasi de hem Kurtuluş Savaşı sürecinde, yani Ankara hükümetini daha oluşturmadan o diplomasiyi sürdürüyorsunuz. Hem de bir taraftan işte İngilizler var, işin içinde komşunuz var, Sovyetler Birliği var falan. Bütün bunlarla bir bağımsızlık mücadelesi veriyorsunuz. Ve bütün bunlar yapılırken işte pragmatizm dediğimiz, yararcılık dediğimiz o süreci de ortaya koyuyor. Popülist politikaya gelince devrimle popülist politikalar yan yana gelmez. Mustafa Kemal bir devrimci. Dolayısıyla orada popülist diyemeyiz ona. Neden? Popülizm bir kere sandıktan çıkmayla başlıyor. Devrimciler sandıktan çıkmaz. Fiili olarak müdahale ederler. Dolayısıyla bir şeyi bitirip bir şeyi başlatırlar. O yüzden onun yaptıklarını bir devrim sonucu, bir devrim ürünü olarak anlamamız gerekir. Aksi halde büyük bir hata yapmış oluruz. Yolcu Yolunda Gerek Üniversitesi devam ediyor.
Çok üzerdik, halkımı aldık, salkımı verdik. Ahlaya bahlaya bugünlere geldik, yaranamadık.
Epes yani.
Şimdi bu bağlamda değerlendirdiğimizde özellikle bu süreci doğru anlamamız lazım geldiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Popülizm bugün Türkiye siyasetinde ve genel anlamda tüm dünya siyasetinde egemen. Özellikle ırkçılığın arttığı şu dönemlerde popülist liderlerin de giderek popüler olduğunu, zaten popülerlik ve popülizm arasındaki ilişkiyi söylememe gerek yok. Bu kültürün, bu genel geçer, herkesin kabul görebileceği ve kolaylıkla ikna olabileceğini düşündüğümüz kültürün yaygınlaşmasını iyi anlamakta yarar var. Bunun altını çiziyorum. Şimdi buraya kadar söylediklerim ve sonrası için şunu anlamamız gerekiyor. Soru sorma hakkımız var. Bugün mümkünse bu mecrada, biraz sonra konuşacağız, başörtüsü yasa tasarısının meclise gelmesi, İyi Parti'nin buna evet diyecek olması öyle görülüyor. CHP'nin de bizim ilkelerimizle ters düşmüyorsa he diyeceğiz tavrı bir durum. Öte taraftan aslında çok daha önemli olan, hani EYT'de ne halt edilecek, yaş 50 mi 51 mi meselesi bir tarafta. Bunların hepsi popülizmin konusu bu arada. Ve cemaat tarikat meselelerinin aslında sanki birer sivil toplummuş gibi iktidar belirlemesi, bunlar da liberal toplumların deforme olmasıyla ilgili bir şey. Çünkü bunları bir hukuka, bir kurala bağlamadığınız zaman acayiplikler oluyor. Ali gönderdi bana. Mesela az önce söyledik, Almanya'da basbayağı liberallere karşı darbe yapmaya insanlar var. Bunların tamamı ciddi meseleler halinde. Bu Almanya'daki Rothschild karşıtı biri, bir prens, Prens Rothschild karşıtı biri, liberal karşıtı aynı zamanda. Dolayısıyla orada da bir, yani orada da Almanya'da bile darbe yapmaya kalkanlar olduğunu düşünürseniz, hani dünyanın hafif kafayı yediğini de anlamış olursunuz diye düşünüyorum ben. Şimdi soru sormak isteyenleri de araya alacağız. 0212 809 3043.
Paralara pullara kul etme bizi, ayıp olur sakın.
Adam ne iş ya, ölümüne sevdik, şiirde yazdık, şarkıda verdik, ahlaya vahlaya kemale erdik, adam olamadık.
Evet sevgili dostlar, sanıyorum bir telefon mu var arkadaşlar? Onu tekrar hatırlatalım. 0212 809 3043'ten konuya girip sorularınızı yöneltebilirsiniz ya da acil söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Şimdi sabahtan itibaren durumu bir anlatalım. Kılıçdaroğlu dün gece geç saatlerde sabah 9 itibariyle bütün milletvekillerinin Ankara'da olmasını istedi. Milletvekilinin durumunu düşünün. Evde pijamanla oturuyorsun, akşamüstü çoluk çocuk konuşuyorsun, ya çay içiyorsun ya da mahallede geyik yapıyorsun. Biz Ankara'dayken aldık götürdük malı falan. Herkes de çevrende dinliyor. Sen düşün, milletvekilsin. Cart bir telefon geldi. Abi saat kaç? 16. Genel başkan sağıyor. Hemen benim lacileri ütüleyelim. Hanım koşturuyor bir taraftan. O saatte şey de yok malum. İşte kuru temizleme falan da yok. Ha, bu arada tabii bu arkadaşların birden fazla lacileri, siyahları vardır. Nedense o kıyafetlerden de nefret ediyorum ha. Böyle standart okul çocuğu gibi. Neyse, bir de onların böyle siyah lacivert çorapları ve birbirine benzer ayakkabıları var. Ben o tabloyu görünce insanın siyasetten soğuduğunu düşünüyorum. Bunu geçelim. Onları hazırlıyorsun. Mecbur ya, arabayla gideceksin. Uçak bulursan sabah falan filan. Hepsi toplandılar daha sonra. Gece biz haber almaya çalıştık. Benim her gün telefonumu açan milletvekilleri aman başımıza bir iş gelmesin diye açmadılar. Neyse, konuyu bildiklerini de zannetmiyorum zaten. Sonuç itibariyle şeye geldiler. Kılıçdaroğlu sabah hepsini taktı peşine ve Adalet Bakanlığı'nın önüne geldiler. Önemli bir hamle. Çünkü Kılıçdaroğlu işte Amerika'ya gitti, İngiltere'ye gitti, türban meselesini başımıza açtın falan diye herkes tarafından eleştirilirken toplumun sinir ucuna dair çat diye bir tokat gönderdi. Başına açtığı işleri biraz sonra söyleyeceğim. İyi işler açtı bu sefer başına. Onu konuşacağız ama bir Orhan'ı dinleyelim. Kendi kendimize konuşmayalım. Orhan.
Merhabalar.
Buyurun.
Sizi 40 bin defa aradım. Çıkaramadım. Bugün daha yeni açtım radyoyu. İstiyordum çünkü konuşmayı. Hemen bağlandı. Şaşırdım biraz. Yanlış bir şeyler söylersem kusura bakmayın.
Söylemeseniz iyi olur. Yani bana söyleyebilirsiniz. Benle ilgili de.
Hayır. Sizinle ilgili de söylemeyeceğim. Niye söyleyeyim? Ben çok beğeniyorum yaptığınız programları. Takipçinizim de zaten.
Sağ olun. Buyurun.
En son açtığımda dünyanın biraz böyle aptallaşıp garip işler yapmaya başladığından bahsediyordunuz. Almanya'yı dinledim. Hı hı. Bu şey konusunda da, türban konusunda da, yani artık galiba top buradan dönmez. İnsanlar onay verecek. Siz ona çok, siz de ben de doğru bulmuyorum ama şu aşamadan sonra yapılacak başka bir şey yok. Bütün partiler onay vermek zorunda kalacak herhalde. Bu da şeyin, AKP'nin attığı gol olacak.
Yani tabii bu mesele bence şundan dolayı gereksiz. Türkiye'de çok uzun yıllar 28 Şubat göndermesi, işte türban vesaire tartışması çoktan bitti. İçinde bulunduğumuz koşullarda türbanlı hanımefendileri değil, başı açıkları korumamız gerekiyor. Çünkü özür dileyelim, bütün başı açık hanımefendilere neredeyse bir bayağı kadın diyelim, kibarca muamelesi yapılıyor. Kaldı ki bundan, bundan sonra gelecek yasa da ayrıca bir belada. Çünkü aile meselesini işin içine katacaklar. Aile meselesini işin içine kattığın zaman boşanmış kadın, özür dilerim yine, kolay kadın anlamına gelecek. Bu lafların hiçbirini hoşlanarak söylemiyorum. Gerçek düşüncelerimi söylesem benden hoşlanmayacaklar, Rütük falan. O yüzden ben genel anlaşılsın diye söylüyorum. Özür diliyorum bütün hanımefendilerden. Boşanmış kadın o muameleyi görecek. Yalnız yaşayan kadın o muameleyi görecek. Diğer cinsel yönelimleri falan saymıyorum. Hatta bence daha ileri götürüyorum. Çalışan kadın bile, kardeşim sen çocuk doğurmuyorsan çalışmaktan önce doğurmalısın gibi bir durumla karşı karşıya kalacak. Bu bir felaket, onu söyleyeyim. Ve bütün bunların önü açıldı. Burada böyle bir tablo var. Bu saatten sonra döner mi dönmez mi meselesine gelince bence de dönmez. Ama dönmediği zaman kim kime gol atmış olur, o da bir tartışma konusu. Çünkü ben buradan seslenmek istiyorum bütün muhafazakar inançlı kadınlara. Bu atılacak olan gol erkek golüdür. Dolayısıyla başörtülü kadınların kazanmış hiçbir şey olmayacak. Muhafazakar kadınların, dindar kadınların kazandığı hiçbir şey olmayacak. Erkekler kadınlara gol atmış olacak. Bunun da altını çizmek isterim.
Aynen öyle. Zaten halihazırda bizim toplumumuz boşanmış kadın, yalnız yaşayan kadın, çalışan kadın konusunda zaten çok hoşgörülü değil.
Evet,
bu daha da geriye gideceğimiz anlamına geliyor.
Şunu da hatırlatalım. Ali bana hemen hatırlattı. Ali'nin bana gönderdiği şey, günlerce konuştuk. Siyasette popülist siyasetin en tipik örneklerinden biri olan Mehmet Ali Çelebi transferine baktığımız zaman, son derece kariyerli olan, başarılı olan hanımefendi eşiyle birlikte rozet takılmaya gittiğinde, bu işin kariyeri mi olur ya, bu işin kariyeri çocuk doğurmaktır demiş, çocuk doğurmaktır demişti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı, bu meseleye de buradan bakmak lazım. Bu bir felaket ama önce İYİ Parti'nin açıklamasını bir ona da bakalım. Kürşat Zorlu, eski gazeteci, şimdi İYİ Parti'nin kurmaylarından ve önemli kurmaylarından biri. Önümüzdeki günlerde ona da bolca muhalefet etmemiz gerekeceğini anladık buradan. Çünkü kendisi tipik bir Merkez Milliyetçi Parti söylemi içerisinde, kapanmış bir yara değil, kanayan bir yaranın üzerine gitmeniz lazım. O da ekonomideki acı, yıkım tablosu diyor, doğru. Ne yazık ki öncelikle CHP'nin kanun teklifi yoluyla gündeme getirdiği konuydu diyor şey için, türban için. Sonrasında AK Parti grubu, şimdi öyle anlaşılıyor ki Cumhur İttifakı. Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, temayülü ise olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz, yani evet yönündedir. Bildiğiniz gibi anayasa değişikliği konusunda gizli oynama olması sebebiyle biz burada bağlayıcı bir karar alamıyoruz. Grup kararı alamıyoruz. Sayın Genel Başkanımız bu konudaki temasları sürdürecek. Önümüzdeki günlerde sadece milletvekilleriyle bir araya gelecek diyor. Şimdi kapalı oylama olduğu için biz bu konuda şeyde bulunamıyoruz diyor. Ne denir ona, bir telkinde bulunamıyoruz diyor ama eğilimimiz bu yönde diyor. Bakın çok ilginç bir şey, meşruiyeti artık kalmamış bir meclis, çünkü erken seçime doğru gidiyor, büyük kararlar almaması gereken bir meclis, günlük ihtiyaçları gidermesi gereken bir meclisin bu kadar büyük bir kararı almasına doğru geldi iş. Yanlış. eğer böyle bir anayasa değişikliği bile olacaksa çok daha büyük bir değerlendirme olması gerekir. Tabii burada toplumla bir müzakere yapılmadığı için, yani mesela şu, kardeşim kadınlar siz ne düşünüyorsunuz mesela denmedi. Yani başörtüsü meselesi de aile meselesi iç içe geçirildi. Başörtüsü ve aile meselesi iç içe gelince tekrar ediyorum, muhafazakar kadınların da kazanımlarının tamamının kaybolacağını ve evde bol bol çocuk doğurmak için bir zemin hazırlanacağını da unutmamanız gerektiğini düşünüyorum ben. 0212-809-3043 0212-809-3043 devam edeceğiz. Şimdi bütün bunlar olurken Kılıçdaroğlu sabah 9'da kimsenin beklemediği bir hamleyle, genellikle bunları gizli yapıyor, geceden bir gerilim yaratıyor, gazeteciler sabah kalkıyor. İtiraf edin, ben sabah 6.45'te kalkmıştım, yürüyüşün olduğu saatlerde uyumuşum. Sonra kalktığımda Fırat beni aradı. Enver abi dedi, gördün değil mi ilk haberi dedi. Yo dedim, ne oldu? Kılıçdaroğlu dedi, Adalet Bakanlığı'nın kapısına dayandı. Açıkçası bu meseleden dolayı haklı bir tavır olduğunu gördüm ve düşündüm. Şimdi Kılıçdaroğlu parantezine gireceğiz. Bakalım Aşkın yolcu yolunda gerek üniversitesinden memnun mu? Aşkın?
Valla çok memnunum. Her gün sizi dinlemek beni çok mutlu ediyor şahsen. Yani günlerce böyle saatlerce program yapsanız herhalde dinlerim ama tabii fiziksel olarak bu mümkün değil.
Evet, benim için hiç mümkün değil çünkü
yok.
Çok yoruluyorum, sabahtan başlıyorum, yoruluyorum derken çalışmaktan falan yorulmuyorum, onu size söyleyeyim laf aramızda. Yoruluyorumun temel kaynağı üzülüyorum aslında. Bu 6 yaşındaki çocuğa başına gelenleri falan gördükçe felaket yani. Evet, buyurun.
Ruhen yorgunuz hepimiz maalesef, yani biraz vicdanı olan herkes bu durumda çok yoruluyor. Ben toparlayayım, çok da vaktinizi almayayım. Sonuçta 20 küsur yıllık bir iktidar var ve bu iktidarın karşısında bir muhalefet var. Bir şeyler söylemeye çalışan veya yapmaya çalışan muhalefet var. Ben bu hareketin birazcık ise bir öngörüyle AKP'nin, iktidarın veya Cumhur İttifakı'nın atacağı adımı biraz önden görüp seçim öncesinde bir pozisyon alma olarak görüyorum. Bilmiyorum, bana katılır mısınız? Çünkü bu iktidar 20 yıllık süreçte bize öğrettiği en önemli şey bir mağduriyet üzerinden yarattığı siyaset. Ve başörtüsü buradaki en önemli mağduriyet ve gerçek bir mağduriyet. Biz bunu yaşadık hepimiz, sizler de bizler de yaşadık, o yaşlardayız. Ve bu mağduriyetin önüne geçip bunu bir şekilde bir yasal güvence altına almaktı amaç. Tabii AKP maalesef bunun içerisine bir şeyler de katarak işi bambaşka bir boyuta getirdi. Ne kadar haklı veya ne kadar doğru olduğunu sanıyorum zaman bize gösterecek. Bunları paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
Ben teşekkür ederim. 0212-809-3043'ten devam edeceksiniz. Bu sıralarda Ali takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'in açıklamaları var. Ama EYT bekleyenlere söyleyeyim. Anlaşılan o ki EYT Aralık ayında görüşülmeyecek. Dolayısıyla Aralık ayında görüşülmeyecek demek EYT'lilerin biraz daha yürekleri ağzında devam edecekleri anlamına geliyor. Benim aldığım duyum, onu da söyleyeyim, EYT'de yine bir yaş sınırı olacağı yönünde. Çünkü bu mesele bir problem haline dönmüş durumda. Ali, bunu teyit edersen, benim görebildiğim kadarıyla bu haber böyle. Onun üzerinde de devam edeceğiz. Tekrar ediyorum, 0210 Ali mi? Ali. Tam konuşacaktık, Ali geldi. Ali merhaba.
İyi akşamlar, selamlar. İzmir'den Mobilya emekçisi Ali, nasılsınız?
Oo, bizim kardeşimiz Ali. Ne haber Ali?
Teşekkür ederim. Yoldayım. Mesai arkadaşlarımı evlerine bıraktım. Kendi evime gitmek üzere yoldayım. Kulaklıkla ve Bluetooth'la konuşuyorum. Gayet trafik yönlerini sarsmadan. Ben sizin dışınızdaki radyo emekçileri destek veren, teknik anlamda çok teşekkür etmek istiyorum. Gözükmeyen, isimlerini duyduğumuz ama kendilerini tanıyamadığımız emekçilere çok teşekkür ediyoruz. Ben bir başka bir konu söylemek istiyorum. Bu toplumdaki yozlaşmışlığı bir nebze kurtarabilecek örgütlenmeler var ya da vakıflar var. Ben gücüm yettiği kadarıyla bunlara destek olmaya çalışıyorum. Bunlardan biri de Aziz Nesin Vakfı. Bunun oradaki destek verirse halkımız öğrenciler daha çok mutlu olacağını düşünüyorum.
Aziz Nesin Vakfı ile ilgili başka sorunlar da var biliyorsunuz. İsmail Ağa cemaati biraz daha genişlesin diye onların sınırlarına saldırı vardı. Yani neresinden tutsanız dert. Teşekkür ediyorum.
Ben emekçi olarak emeğimle geçinen bir insan olarak bu üzerime Aziz Nesin'in benim üzerinde çok emeği vardır. Okuduğum kitaplarından düşünsel anlamda bana bir sürü altı değerler kattı. Ona borçluyum. Oradaki yaşayan öğrencilere borçluyum. Kendi adıma ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yettiği yeterince kadar. Ama bu anlamda saldırılara daha kuvvetli destek anlamında verebilirsek toplum olarak, yurttaşlar olarak daha kuvvetli olurlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Teşekkür ederim. Evet, devam edeceğiz şimdi değerlendirmelerimize. Bu arada telefonumuz açık. Geldiği zaman onları da bağlayacağız. 0212-89-30-43. Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'nın önüne gitti. Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığın, böyle bir adaletsizliğin kimsenin yaşamasını istemem. 6 yaşında bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede dedi. Önemli olan şu. Tecavüz sözcüğünü sistematik olarak tecavüz sözcüğünü kullanarak bir tecavüz olduğunu, yani istismar falan gibi yumuşatıcı sözcükleri kullanmayarak önemli bir iş yaptı bir. İki, sistematik diyerek aslında bana göre bunun bir anlayış olduğunu ve bir vicdan meselesi değil, basbayağı ciddi ve açık net bir şekilde bunun bir tarikat cemaat meselesi olduğuna vurgu yaptı. Günlerdir bekliyorum bir ses verecek mi siyasal iktidar diye. Konu meclisin gündemine getirildiğinde Aile Bakanı açıklama yapıyor. 2 yıldır bu meseleyi biliyoruz diyor. 2 gün değil, 2 ay değil, 2 yıldır diyor. 2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Yüzünüze gözünüze dursun. Sistematik bir tecavüz var ve siz 2 yıldır bunu biliyorsunuz. Gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin. Gazeteciler var bu ülkede. Haber yaptılar da bizler de duyduk. Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Adaleti sağlayacak olan kurumun önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın ne yaptığını kimse bilmiyor. Bir de fotoroman var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar diyor. Polislerimiz bu olayları bilmiyorlar mı? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor? Kim onların görevlerini yapmasına engel oluyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaların üzerini kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşında bir evlendirilen bir evladımızın bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu niye koruyor diyor. Buradan bu evladımıza, bu kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan seninle aynı acıyı paylaşıyor. Sağcısı, solcusu, inançlısı, inançsızı, doğulusu, batılısı kim olursa olsun bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor, öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım zaten. Bizler hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız diyor. Hepimizin evlatları var ki bu bence kötü bir sözcük. Evlatları olmak bu konuda bir ölçü değil. Evladınız olmayabilir. Evladınızın olması da gerekmez bu tecavüz olayı karşısında. O anlamda demedi ama Kılıçdaroğlu, altında çizmek isterim. Evladı olan ya da olmayan herkes burada bir infiale kapıldı. Devletin görevini yapmasını istiyoruz. Devletin nefes almasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Haksızlıkla ilgili tablo bizim tahammül edebileceğimiz bir tablo değil diyor. Ülkenin bu kadar derdi varken siyasi iktidarın görevini yapmaması, devlet aygıtını çalıştırmaması tahammül edilecek bir durum değildir. 2 yıldır kimin arkasına saklandınız? Kimlerle fotoğraf çektirdiniz? Devlet baskılarının altında görev yapamaz diyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sert bir çıkış, evet.
Ateşi gözledim olsun sıcak bakan, gözleri özledim. Tutuşur anılar uykusuzluğumda, yetişir sevdalar umutsuzluğumda, bin korku sarar.
Evet Caner.
Merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, hoş geldiniz.
Nasılsınız?
İyiyiz vallahi, işte her akşam sizle konuşmazsak iyi olmuyoruz.
Bir mukabele. O zaman hemen fazla vaktinizi almadan konuya girelim. Bu arada Cumhurbaşkanımızla konuşmaya başladım.
Evet.
Şimdi iki soru, bir tane de tespitim var benim. Önce soruları minik minik sorayım. Bu seçimde Türkiye'nin popülist bir lidere mi ihtiyacı var? Karizmatik bir lidere mi ihtiyacı var? Virgül, sorunun devamı. Altılı masada popülist ya da karizmatik lider var mı? Tırnak içinde 6 tane masadaki 6 lideri toplasak bir karizmatik lider çıkar mı? Size ev edavı olsun, bize açıklarsınız. Bir de benim bir tespitim var bir kız çocuğu babası olarak. Hepimiz evlendik, evleniyoruz, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Fakat bizim, bence bu bana ait bir cümle, hiçbir yerde de okumadım şu zamana kadar. Bu kız evlilik öncesi işte istemeye gidildiğinde genellikle hep şöyle söylenir: kızınızı almaya geldik, kızınızı istemeye geldik. Ulan pazardan domates mi alıyorsun, biber mi alıyorsun? Ne anlatmaya çalışıyorum? Bence bizim üslup farklı. Yani üslupta bir sıkıntı var. Her sabah ben 7'de Ali Çağatay Bey'i dinliyorum. Korkunç bir entelektüel, korkunç şeyler de öğreniyorum. Duyarsa lütfen alınmasın. Geçen Perşembe günü bu BİM ve A101'in sahiplerinin ortakları ile ilgili bir konu anlattı. Orada da aynen şu cümleyi söyledi. İşte söz konusu bunlar bacanak vesaire dedi. Kendi aralarında bir kız alışverişi var dedi. Bunu kötü niyetle söylemediğinden adım gibi eminim. Adım gibi eminim ama dilimiz öyle bir pelsenk gibi yapışmış ki, kız aldın verdin ya, olmuyor yani. Ben haftada 6 gün pazara çıkıyorum, her domates, soğan, biber aldığımda bu cümle geliyor aklıma ya. Patates almak gibi, kız almak, vermek. Ha ne denmeli? Yani o hariç her şey denmeli.
Yani
mesela bu devirde iki tane çılgın genç evlenmeye karar vermişler, biz de üstünde düşeni yapalım denilebilir, bir denilebilir. Sizin de bir kız çocuğunuzun olduğunu biliyorum. Nisan isminde, yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten fikrinize ihtiyacım var. Bana katılmayabilirsiniz ama bence temelde bir sıkıntı var yani. Dilimizde sıkıntı var bizim. Hani domdom kurşununda oynayan bir toplumdan bahsediyoruz maalesef ve ne yazık ki. Buyursunlar.
Şöyle söyleyelim. Bir kere kız alıp vermek bir mal alışverişi olarak düşünülüyor ve bu toplumun sadece alt kesiminde olan bir şey değil. Ali Çağatay'ın söylediği şeye ben katılıyorum. Oradaki eylem hakikaten bir alışveriş haline geliyor. Neden? Biliyorsunuz krallıklarda da padişahlıklarda da işte savaşlar engellensin diye bir mal gibi kız alışverişi yapılıyordu. Fakat sorun 21. yüzyıla geldiğinizde halen aşiretler arasında bu kız alma verme söyleminin olması ya da müsbet anlamda işte Türk-Kürt kardeştir, kız alıp vermişiz gibi laflar.
Hocam tersini yapsak olmaz mı? Sözünüzü kesin.
Hayır,
bir daha konuşmayacağım. Erkek alışverişi demek olmaz. Mesela damat olarak işte damadınızı almaya geldik desek, almaya geldik.
Olur,
değil mi o zaman?
Olur olur, bal gibi de olur da.
Bence de olur.
Mesela ama şu, zaten bu türden bir iradenin, yani yetişkin olmuş bir insanın evlenmesi için yetişkin olması gerekiyor. Zaten iradesini alışveriş halinden çıkartmak bağlamında zaten anne babayı bilgilendirmekten öte kız isteme gibi bir değerlendirmenin olmaması gerekir. Şunu kastediyorum, gittiniz yani babacığım, anneciğim, ailem vesaire, işte eşim olacak kişi bu dersiniz, olur biter. Anne baba da değerlendirmeleri çocuğuna yapar, yani gözlemlerini yapar. Dolayısıyla buyur gelelim diğer meseleye. O meselede şu, bu arada evlilik kurumunun ben önümüzdeki 50 yılda da kalacağını zannetmiyorum. Yani önümüzdeki 50 yıl içerisinde bir hayvan yiyen kimse kalacağını düşünmüyorum. Hayvansal gıdanın ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü zorunlu bir hale geliyor. Çevre sorununda çok önemli hayvan gazı. Dolayısıyla onun yerine yeni bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. İkincisi, din kavramının bugünkü haliyle tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. O yüzden deizmin, agnostiklerin arttığını düşünüyorum inançlar açısından. Çünkü uygulamalar insanları kötüye götürüyor. Ve evlilik kurumunun da kalmayacağını, üç meselenin olmayacağını tahmin ediyorum. Bunlar tahminlerim. Gelelim masadaki liderlere. Masadaki altı liderde tabii ki ideolojik gibi görünse bile ağırlıklı olarak popülist liderler. Karizmatik lider olarak siyasetimizde gördüğümüz en güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan Bey. O da bir popülist lider. Ancak her karizmatik liderin popülist olacağını ya da her popülist liderin karizmatik olacağını söyleyemeyiz. Demokratik lider diyebileceğimiz bir durumun olabilmesi için örgütlü bir toplum olması lazım. Bir partinin program partisi olması lazım falan. Meral Hanım da biraz bir karizmatik lider havasını taşımaya çalışıyor ama henüz oralarda değil. Çünkü milliyetçi zeminde, merkez zeminde her ne kadar buna uygun höt zöt meselesi varsa da karizmatik lider olmanın biraz daha güce ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Erdoğan bunu çok uzun yıllardan beri buraya taşıdığı için halen belki çok büyük bir sayıda değil ama belki %30 civarında. Ya Erdoğan söylerse iyi söyler, Erdoğan neylerse iyi, iyi eyler gibi bir onun her söylediğine ikna olan bir grup halen var. Ama popülizm bizim siyasetimizin genel sorunu. Yani bunun en somut örneği, aman tarikatlarla cemaatlerle tepişmeyelim. Eğer tarikat cemaatle tepişirsek bu herifler bize oy vermez. Herifleri bilerek söylüyorum. Çünkü kadınlar oralarda hiç hükmünde. Bize oy vermezler, ondan sonra başımız derde girer demekten tutun. Demekten tutun. Genel anlamda TÜSİAD'ın vesairenin de başını ağrıtmamaya kadar tabir caizse herkesin ağzına bir parmak bal çalan bir yapı olduğunu görüyoruz. Bu büyük bir sorun.
Yaprakların ellerindir, tam 100.000 elim var.
0212-809-30-43'ten devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini duyduk. Kürşat Bey açık bir şekilde döndü, dedi ki Kemal Bey getirdi bu İyi Parti meselesini başımıza dert etti. Biz de ne yapalım, dert ettiyse bu meseleye böyle katkıda bulunacağız. Yani yapacak bir şey yok demeye getirdi. Üzücü mü üzücü, kötü mü kötü, yanlış mı yanlış. Çünkü anayasal bir durum değil bu. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları da ben size ileteyim, onun üzerinden devam ederiz. Tayyip Bey, demokrasiyi savunan herkesi başörtüsü anayasa değişiklik teklifini desteklemeye çağırıyoruz. Bana kalırsa burada CHP en zor durumda olacak parti. Çünkü hayır derse bir türlü, evet derse bir türlü. Başörtüsü özgürlüğünü teminat altına alan anayasa değişikliği teklifi ülkemizin sorunlarını milli iradenin gücüyle çözme iradesinin son örneğidir. Cümle düşük ama bence ne başörtüsü takmak bir özgürlük sorunudur ne de burada bir milli irade tartışması vardır. Çünkü kılık kıyafet inançtan da olsa modadan da olsa bireysel olarak bir tercih meselesidir. Özgürlük kavramını bir entelektüel zemine oturtmadığınız zaman, hele de bir dini simge yaptığınız zaman, bu meseleyi özgürlük üzerinde değil tercihler üzerinde şey yapabilirsiniz. Ama bunu bir özgürlük halinde sunmak tam da AKP'nin oyununa gelmekti. Yani şort giymek bir özgürlük değildir, bir tercihtir. Ne bileyim yani işte şalvar pantolon giymek bir tercihtir, başörtüsü takmak da bir tercihtir. Yok eğer siz başörtüsünü bu bağlamda değil de bir siyasal simge olarak kullandığınızı kabul ediyorsanız, o zaman da diğer siyasal simge kullanan insanların da benzer haklarda olması gerekir ki bu da başka bir tartışmaya, laiklik ilkesini örseler. O yüzden bana göre 28 Şubat'ta yapılan hatanın temeli insanların, yetişkinlerin kılık kıyafetine karışmaktı. Burada tutmak gerekir. Bunun anayasal özel olarak başörtüsü diye tarif etmeye gerek yoktur. Hiçbir insanın kılığına, kıyafetine karışamaz demek yeterlidir. Yetişkin bir kadının ne giyeceğine kimsenin karışmaya hakkı yoktur. İster başını bağlar, ister başını açar. Ama iş henüz çocuk yaşında olan insanların, özellikle de soyutlama duygusu olmamış insanların, pedagojik sorunlar bağlamında daha ölüm kavramı, din kavramı, Allah kavramı, bunları bilmeyen insanların o yaşlarda tarikatların, cemaatlerin eline düşmesi meselesidir. Bu tartışılamaz halde. Sınırlarımızdaki güvenlik hatlarını tamamlayarak sinsi hesapları bozacağız diyor. Bunu vallahi hiç anlamadım. Türkiye açık sınır politikası uygulamış. Neredeyse 10 milyona varan bir sığınmacıyı Türkiye'de barındırmak durumunda olan ve Avrupa ile kirli bir mutabakat içinde olan bir durumla karşı karşıyayız. Bu meseleyi nasıl çözeceğiz sorunu Türkiye'nin temel ve çok ciddi bir sorunudur. Çünkü Türkiye açık sınır politikasını uygularken herhalde bir hesap yapmıştır. Bu hesabın ne olduğunu ben bilmiyorum ama o yapılan hesabın faturasının Türkiye'ye çok ağır ödetileceğini, bu tercihi yapan Erdoğan'ın da seçime giderken en kritik başını derde sokacak meselenin bu olduğunu düşünüyorum. Hatta bunun üstünü başörtüsü yasası falan örttüğü için de sorun ayrı bir sorun. Fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız bir gerçek. Sevindirici olan Türkiye'nin büyümeye dayanan ekonomi programının sürmesi. Enflasyon ve hayat pahalılığının iç ve dış sebepleri var. İçeride kimi panikten, kimi art niyetten kaynaklanan fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız bir gerçek. Enflasyon düşerken fiyatların yükselmesi demek, kendi bindikleri gemiyi kendi elleriyle deliyorlar demektir. Herkes hesabını enflasyonun 2023'te %20'lerde olarak yapsın. Aksi takdirde gereği yapılacaktır diyor. Bana sorarsanız baştan aşağı son derece tutarsız ve tartışmaya açık bir konuyla karşı karşıyayız. Neden? Bunun birinci sebebi şu: enflasyon ve hayat pahalılığı meselesinin sebebi Türkiye'deki iktisadi politikalardır. Üretime dayanmayan bir politikanın kaçınılmaz olarak dışa bağımlılığının sonucudur, bu bir. İkinci meselesi Türkiye'deki büyüme savı bir yalandır. Çünkü bu yalan, Sayın Erdoğan yalan söylüyor anlamında söylemiyorum, ama büyüme dediğiniz zaman insanımızda, işte bakın, karizmatik lider meselesi burada oluyor. Büyüme deyince adam evde otururken kendisi de büyüdüğünü zannediyor. Halbuki büyüme ülkedeki ekonominin büyümesi anlamına geliyor. Ekonominin büyümesi devlet kaynaklarının büyümesi anlamına gelmeyeceği gibi yoksulun büyümesi anlamına da hiç gelmiyor. Dolayısıyla paradan para kazananlar, zenginler, büyük iş sahipleri, hele bir de ucuz iş gücünü buldukları zaman büyümüş oluyorlar. Şimdi büyümenin alt yani alt sınıfla ilgili bir sorun ve belirleyici olmadığını anlamak lazım. Büyümeye gerek yok. Elindeki ekonomiyi eşit dağıtmaya, alta tabana yaymaya başlasa bu çok daha anlamlı olur. Çünkü büyüme kime büyüme? Büyüme nasıl büyüme sorusunu gündeme getiriyor.
Yaprakların ellerinde tam 100.000 elim var.
Evet Hakan.
İyi akşamlar. Öncelikle sıkı bir takipçinizim. Arabama bindiğim anda saat olarak başlayıp o saate kadar da trafikte kaldığım için eve gidene kadar da o süreyi aracımda sizi dinleyerek geçiriyorum.
Teşekkür ederim.
Üç tane konuya kısaca dokunmak istiyorum. Biraz önce bir vatandaşlara dedi ki işte 6. masa, 10. masa, 8. masa çok önemli değil. Ya arkadaş, önündeki de Mustafa Kemal Atatürk'ü gördü, bu işe gene sahip kalmadı. Yani altılı diziden bir tane karizmatik çıkar mı söyleminin karşılığı, arkadaş, karizmatik bir idarede ve yönetimdeysek karizmatik bir idare yönetimin karşısındaki memleket alanı ortada. Kısa ve net. İkincisi, ben 69-70'li nesillerde gençlik yaşayan, o zamanlar yaşayan, o zamanlarda evliliğin, o zamanlarda kız istemenin ne kadar özellikli, ne kadar ayrıcalıklı ya da ne kadar güzel şeyler olduğunu biri olarak büyük ve evliliği o senelerden evliliği yaşayan bir vatandaşım ben. Çok güzeldi. Belki bu şu an için bunlar yaşanmıyor. Belki şu an için bunlar çok lejeler oldu, çok yok oldu, ama işte benim de kızım var, benim de oğlum var. Ben de oğluma, 28 yaşında oğluma elinizden öper.
Teşekkürler.
Ben de oğluma şunu öğretmeye çalışıyorum. Arkadaş, gördüğün bir bayan, evlat, kız, her neyse, buna yapabileceğin her şeyi bir gün gelip bu dünyada vermezsen öldüğün zaman hesabını vereceksin şeklinde hareket etmesini öğretmeye çalışan bir babayım ben. Üçüncü konuda bugün bu konuya duyarsız kalan iktidar, her neyse, yönetim, adalet, kanun, yasa, her neyse, ya bu ne için alıyorsa, arkadaş, çok da sevdiğim bir sanatçı değildir ama kişi bir kelime konuştu diye 5 günde 6 günde paket edilip cezaevine atılıp herhangi bir şeylere karşı karşıya kaldıysa, arkadaş, bu iğrenç durumda da, yani bu adalet, yasa, kanun neyse, yani neyse, adı neyse, 2 gün içinde bu olayları ortaya serip bu insanları, hani belki yetkimiz yok ama, alacağın hapise mi atıyorsun, kapatıyor musun, yapıyor musun, ne yapıyorsan yapıyorsun, yapmalıydın arkadaş, yapmalıydın ya, bu kadar net ya, bu kadar net, söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım. Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. adımı.
0212-809-3043 0212-809-3043'ten devam edeceğiz. Bu arada Erdoğan'ın açıklamalarını vermeye devam edeceğiz. Önemli açıklamalar yapıyor. Asgari burada 2023'te %20'lerde olarak yapsın asgari ücretin ardından enflasyon oranlarını diyor Erdoğan ve ardından da asgari ücret memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etmek yönündeki bir gayretimiz diyor. Ülkenize güvenin, sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişeler ve kazanç kaygılarıyla ülkenin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun diyor. Tabii yani bu nasıl olacak? Yani mesela insanlar işsizlik kaldığı zaman, işsiz kaldığı zaman, evine ekmek götüremediği zaman nasıl sabredecek? Bunlar ayrı tartışma konuları. Ve günün popüler meselesi ve önemli meselesi, 13-14 yaşındaki evliliği kabul etmemiz mümkün değil, kabul edilemez diyor. Hele hele daha küçük yaşlarda istismar tam bir faciadır. Konu yargıya intikal etmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız iddiaları tüm belgeleriyle soruşturarak iddianameyi hazırlamıştır. Mesele medyada yer aldık alana kadar bakanlıklarımız, kurumlarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiş, gereken her türlü işlemi bir hakkın yerine getirmiştir diyor. Yani buradan anlamamızı istediği şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın, medya bunu ele vermeseydi de biz bu meseleyi zaten biliyorduk. Buradaki soru şu, temel soru şu, bu facia olan, gerçekten faciadır bu istismar meselesinde bugüne dek işte 21 yaş, kemik yaşı vesaire meselesi çok ciddi ve başka bir soru. Onu bir kere iyilikle karşılamamız mümkün değil. Ayrıca şöyle bir değerlendirmenin gelmesi, ancak bu konudaki tartışmalardaki riyakarlıktan gördüğümüz rahatsızlığı da söylemek istiyorum. Bu hadiseyi inancımızla, ona bağlı kurumlarla ilişkilendirmek doğru değildir. Biz niyet okumasını doğru bulmayız diyor. Bunu çok ciddi tartışmamız gerekiyor. Mesela kim burada mesela dinle ilgili bir değerlendirme yapıyor? Dinle ilgili değerlendirmeyi yapanlar, bu işi yapanlar. Yani şöyle bir hadis söylenmiştir, böyle bir emir vardır diyenler herhalde biz değiliz. Dolayısıyla din üzerinden bu tecavüzü gerçekleştirenler, bir kere adresleri belli. İkincisi daha başka ciddi bir mesele de var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kastediyorsa burada, örnekleriyle gördük ki Diyanet İşleri Başkanlığı bu işi neredeyse meşrulaştıracak kadar işi ileriye götürmüş vaziyette. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda toplumu bilgilendirip çoluğun çocuğun ırzına bir şekilde sahip çıkması gerekirken tablo nereye geliyor? Bir diğer husus, bence onu da çok iyi düşünmek lazım. Bu İsmail Ağa cemaatinin sınırsız büyümesi ayrıca bir mesele. Ve bu büyüme çerçevesinde ölen adam, onların başındaki adamın cenazesine bütün devletin gitmesi. Neydi o bakan, elini öpen bakan, unuttum adını. Faruk Çelik'in, yani bir ülkenin bakanının gidip önünde eğilip elini eteğini öptüğü bir adamdan söz ediyoruz. Ya Türkiye'nin bir bakanı, Türkiye'nin bir cumhurbaşkanı, bırakın bir müdürü bile bunu yapamaz, yapmamalı. Herkes Türkiye'de kimi temsil ettiğini bilmeli. Bütün bunlar da yok. Bunlar da ayrıca bence Türkiye'nin üzerinde durması ve tartışması gereken meseleler, tam da budur. Yani başörtüsü meselesini anayasal bir sorun haline getirirken laiklik meselesine de anayasada olduğu halde uygulamamayı da acaba bir sorun haline getirmek gerekmez mi? Anayasada olmak bir şey ifade etmiyor. Biri anayasada yok ama sonuç itibariyle toplum bununla ilgili meselesini çözmüş. Öteki anayasada var ama her gün ihlal ediliyor. Peki bu ne olacak? Buna nasıl bakacağız? Yani bir de böyle bir yerden değerlendirmek lazım. Sapsaman birbirine karışmış durumda burada. 0212-809-3043 WhatsApp adresimizde 0500-571-6656. Şunu söylemek istiyorum ki bu popülizm ve ardından da yaptığım değerlendirmeler, popülist lider ve karizmatik lider meseleleri benim kendi tariflerim değildir aynı zamanda. Bunlar aynı zamanda siyaset biliminde ortaya konmuş değerlendirmelerdir. Bunun da altını çizmek isterim.
Gözlerinde yüzündeki ateş kalbimi yakınca sandım ki aşkımız ömür boyunca. Meğer bu bir oyunmuş, kolay oynanan. Beni sevdiğin var ya, o bile yalan.
Haydi bakalım Hüseyin. Hüseyin.
İyi akşamlar.
Buyurun.
Nasılsınız?
Vallahi
tek de iyi değilim diyorsunuz. Ben dinledim, dinliyorum. Hoşuma da gidiyor ilgilendiğiniz konular. Ben de birkaç şey demek istemiştim ama bir saattir genelde söyleyeceğim şeylerin bir kısmını söylediniz. Bu popülizm ve pragmatizm meselesiyle ilgili olarak konuşacaktım. Zaten bizim gibi ülkelerde değil, bütün sistem, kapitalist sistemin egemen olduğu bütün ülkelerde o popülizm dediğiniz, yani halkçılık dediğiniz kavram birinci planda. Niye? İktidarlarını ayakta tutabilmek için halkın duygularına, inançlarına hitap etmeleri gerekiyor. O anlamda da onu en iyi ortadan yok edecek şey sol, sosyalist bir partinin kendi programı çerçevesinde yılmadan, bıkmadan şeyi anlatabilmesi.
Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Sosyalist Güç Birliği'nin yaptığı bu çağrıda bu anlamda. Şimdi bu altılı masa meselesi bence önemli. Şundan dolayı önemli. Altılı masa illa ayakta kalacak diye ısrar edip de ilkesiz davranmanın da bir anlamı yok. Yani mesela bana göre altılı masanın sadece İstanbul Sözleşmesi'nde bile bu kadar birbirinden ayrı düşmüş olması başlı başına bir sorun. Sonuç itibariyle altılı masa dediğiniz ikilidir. Yani açık net bir şekilde kim var? Akşener, Kılıçdaroğlu ikilisi var. İkisini topladığınız zaman Türkiye'de %40'ın üstüne rahatlıkla çıkıyor. Kürt oyları da geldiği zaman %50'yi geçiyor. Dolayısıyla bu tabloyu, bu denklemi kurabilmek gerekir. Yani kalkıp da mesela Davutoğlu'nun dönüp de şunu söylemesinin bir manası yok. Tek kişiye ülkeyi emanet edemeyiz. Sana emanet ettiler zamanında Sayın Davutoğlu. Yani tek kişi dediğimiz siz değilsiniz tabii, Sayın Cumhurbaşkanıydı ama siz de Dışişleri Bakanlığı yaptınız, Başbakanlık yaptınız, danışmanlık yaptınız, size emanet etti halk. Ne oldu sonuç? Mesela neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Sayın Karamollaoğlu yine açıklamalar yaptı. İsterseniz onları tek tek ben sizinle paylaşayım. Çünkü bu işler bence biraz problemli işler. Şimdi Mustafa Yeneroğlu Deva Partisi'nin genel başkan yardımcısı, en üst düzeyde etkili ismi. Kız çocuklarının 15 yaşın altında evlendirilmesini savunan Akit diye bir gazete var. Suç teşkil eden cümleler kuran manşetler atılıyor. Tarikat ve cemaatler çok net olarak çocukların istismarına karşı durmalı diyor. Tavır almalı. Kadının ikinci plana itilmesi, çocukların evlendirilmesi konularında kamuoyunu ikna edici tavır almalı. Kapatılsın denmesine de karşıyım. Denetlensin, şeffaflaşsın, temel insan haklarına uygun, hukuk devletine uygun asgari gereklilikler yapasın falan filan. Gizli kapaklı işler diye şeffaf işler yapılmalı. Yani şimdi bu kadar şeyi saydıktan sonra tarikat cemaat meselesinde kapatılsın demek yanlış nedir? Yani ne anlama geliyor? Tarikatlar, cemaatler kendi hukuklarını kabul eden, devletin içerisinde artık bilimi tamamen dışlamış bir şey konumdalar ve bunların Türkiye'deki yasalara göre suç olduğu da açıktır. Kılıkları, kıyafetleri falan meselesi değil bu. Çocuklar mesela, kız çocukları okula gitmiyor. İsmail Ağa cemaatinin cenazesini gördü. Kadınlar cenazeye bile alınmıyor. Şimdi sen buradan kalkıp da öyledir böyledir ama şöyle böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu tarikat cemaat meselesi ve onlara bir şemsiye olan Diyanet İşleri meselesi şuraya oturtulmalı. Diyanet İşleri Başkanlığı bir müdürlüğe indirgenmeli. Bu müdürlük sadece ve sadece teknik meseleyle ilgilenmeli. Bütün eğer inanç gruplarına hizmet verilebilecekse binalarının temizlik işlerini falan yapmalı. Ama sen fetvalar vereceksin. Sonra bir inanç grubunun din adamlarını atayacaksın. O din adamları da ağzına geleni söyleyecek. Toplum bunun üzerinden siyaset yapacaksın falan. Bir kere Diyanet'in böyle bir görevi yok. Cemaatler de burada bu ilişkiye giriyor. Bu başlı başına bir sorun, bu bir. Babacan aynı partiden 6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür. Biz var gücümüzde adalet arayan HKG'nin yanındayız. Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz demiş. Mesela bu ileri ve doğru bir söylem. Ama partinin iki isminden söz ediliyor. Ben anlamadım, gitti. O partide çok ciddi derecede, onun altını çizmek isterim, laik ve Atatürkçü olduğunu düşündüğüm tırnak içerisinde ama piyasacı da olan kadınlar var. Artık onu da siz düşünün, ama bu kadınların İstanbul Sözleşmesi'ndeki tutumu falan da belli. Bence bunu iyi düşünmekte yarar var. Semiha Silkin Ün, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Davutoğlu'nun partisi. Zaten oradan çıkıyor her şey. Kadının beyanı esassa İsmail Ağa'da da esastır, Kabataş'ta da esastır diyor. Şimdi bak, yani ben böyle sinsilik ve yani masada bunun oturmasının hiçbir şekilde karşılığı olamaz. Ve bu kişi masada oturuyorsa oturmasın, bence daha iyi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir, kardeşim, birinde vaka var. Nedir vaka? Bir çocuğa tecavüz edilmiş, çocuk mahkemeye gitmiş, sahtekarlık yapılmış, savcı üstünü örtmüş, çocuk isyan ediyor, somut. Kabataş'taysa bir dedikodu var, bu dedikodunun doğru olmadığı ortaya çıkmış. Bu dedikoduyu yapanların pek çoğu rezil rüsva olmuş. Benim gibi siz yalancısınız dedik diye yargılananlar olmuş gibisi fazla. Bir tek ben yargılandım Kabataş davasında ve bunlar açtı davayı, ben kazandım. Yani bunlar yalancı. Sen şimdi kalkıp bunu söylediğin zaman, ya bu masada Kılıçdaroğlu bunları söylesin diye herhalde oturtmuyor. İnsanlar ona oy vermiyor. Kalk kardeşim, Davutoğlu sen de kalk. Kalk, böyle düşünüyorsan kalk. Böyle bir saçmalık olur mu? Yani bunun manası olabilir mi? Aynı şey. Sayın Karamollaoğlu diyor ki Gümden'de tutulmasın. Hem toplum hem aileyi rahatsız ediyor. Hangi aileyi rahatsız ediyor? Evet, toplumu rahatsız ediyor. Anladık ki aile bu işlerin içinde. Zaten tarikat, cemaat rezaletinin meselesi de ailelerin bu işteki suçu. Aileyi rahatsız ediyor. Aileyi nerede rahatsız? Hangi aile? Orada bir aile mi var? Ne var? Belli değil. Şimdi bunları tamamını toplasanız yüzde kaç oy yapar? Ben size söyleyeyim, işte buradan sesleniyorum. Demokrat Parti gerçi burada laik bir tutumda. Sayın Akşener de laik bir tutumda olduğunu söylüyor ama masadaki partilerin tamamını atsanız, Türkiye İşçi Partisi'ni alsanız örneğin, vallahi daha fazla katkısı olur. Bizim Sosyalist Güç Birliği'ndeki partileri alsanız daha fazla olur. Hani gelirler mi o partiler bilemem ama ne olur biliyor musunuz? Hiç değilse mücadele eden vekilleriniz olur. Toplumu etkileyen genç insanlarınız olur, cesurlarınız olur. Bu nedir ya? Biz Davutoğlu'nun bu konudaki tavrını soruyoruz bir türlü anlamıyoruz. Yani anlamadığımız şey de biliyorsunuz burada. Yani her konuda bir kılçık çıkıyor. O zaman da İnsan soruyor, yani anlaştığınız konu ne yani? Mesela Temel Karamollu, tarikatlar Kur'an kursları kapatılsın olmaz, İslam'ın ön yargılıları baktıkları için bunu söylüyorlar. Ben de şunu soruyorum, bu tarikatlar, bu cemaatler, bu kurslar İslam'ı sizce temsil ediyor mu? Çıkın kendini Müslüman sayan insanlara sorun bakalım. Bu tarikat cemaat denklemindeki yapıların kendilerini, Türkiye'de ekseriyetin kendisini buralarda doğru ifade edildiğini düşünüyor mu? Böyle saçmalık olur mu yani? We'll be right back.
geldin söyle diye. Bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın. Bilsen nasıl acı çektim kendim, kimse görsün istemedim.
0212-809-30-43'ten devam edeceğiz. Adnan.
Adnan Orbey'i.
Buyurun.
Merhaba. İyi akşamlar Enver Bey.
İyi akşamlar, buyurun.
Birinci olay, bu söylediklerinize ben katılıyorum ama bizim en azından bu sağ partilerle yaptığımız koalisyonda, yapabileceğimiz koalisyonda.
Ben yapmadım. Ben yapmadım. Hayatta da öldür.
Aslında masayı düşünerek konuşuyorum.
Onu söyleyeyim. Ben yapmadım.
Altılı masa olarak.
Yok, hani biz yaptığımız diyorsunuz ya. Siz altılı masa
şeklinde
izin verin olabilir. Adnan Bey, hayır. Siz kendinizi oraya yakın bulabilirsiniz ama ben Sosyalist Güç Birliği'nin çağrıcılarından biriyim. Dolayısıyla altılı masadakilerle pek çok konuda Sayın Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere anlaşabileceğim zemin olduğunu da zannetmiyorum. Benim için üç şey esastır. Cumhuriyet, laiklik, işçi sınıfı. Dolayısıyla alın teri ön koşulsuz eşit insan, yani patronlar da onların olsun ve nihayetinde bir cumhuriyet. Ben sağ partilerle uzlaşmaya niyetli değilim ama kişisel olarak. Buyurun.
Peki. Ben de sizin söylediğiniz gibi cumhuriyete, laikliğe, işçi haklarına tamamen yürekten inanıp ve öyle giden biriyim. Fakat bizim bu seçim alabilmemiz için bir şekilde bu altılı masanın AKP'den oy alabilecek tiplerini bile içimizde tutarak bu seçime yürümemiz lazım. Çünkü nihai noktada biz belki de HDP'yi de, belki de sol partilerin de bütün oylarını Cumhurbaşkanlığı seçiminde istediğimize yakın bir adayla birlikte alabileceğiz. Ama AKP'nin oylarını eksiltebilecek hareketlerin içerisinde biz de olmalıyız. Fakat burada çok önemli bir şey var. Hani bazen Mustafa Denizli'nin kulakları çınlasın, İçimizdeki İrlandalılar diye bir tabiri vardı. Şimdi efendim, bizim İyi Parti'nin içerisinde de, Davutoğlu'nun partisinin içerisinde de, belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de bazen soldan görünen, hak doğru yoldan görünen, masayı kurtarmaya çalışır gibi görünen, ancak bazı noktalarda öyle cümlelerle, öyle hareketlerle olayın içine girebiliyor ki bu adam kimden yana, AKP'nin silahşörü müdür nedir diye düşünebileceğimiz bir sürü insan var ve bunu neredeyse her gün basından izleyebiliyoruz. İşte bunlar da hani o kadın caz da o tiplerden biri olabilir. Yener Alioğlu mudur İyi Parti'deki? Mesela ben bakıyorum, onda da bir tuhaflık görüyor. İyi gidiyor, kurşun asker gibi birden bir saldırıyor, farklı noktaya çekmiyor.
Ya insanlar böyle düşünüyordur, niye kuşku duyalım? Böyle düşünüyorlar. Ayrıca da bir şey söyleyeceğim, İyi Parti bir sol masa falan değil, İyi Parti bir sağ masa. Dolayısıyla onun da altını çizmek isterim. Sonuç itibariyle İyi Parti'nin bir sağ masa olduğunu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun merkez parti olmaya çalıştığını, zaman zaman sosyal demokrat soslar gördüğümüzü ama henüz daha bir şey tam olarak görmediğimizi de söyleyelim. Çünkü sosyal demokrat olabilmek için ortaya koydukları ekonomi politikasının çok daha kamucu olması gerekirdi. Onu göreceğiz. Ama bunun sağ masa olduğunu bilelim. Yani artık Davutoğlu'nun falan oturduğu masaya da sol masa dersek Allah çarpar bizi. Vallahi çarpar. Neden çarpar biliyor musunuz? Tanrı der ki, evladım sana akıl fikir verdim, daha sağını solunu bilmiyorsun.
Bir gün tren duracak, vagonlar boş kalacak. Bugün kıymetini bil, yarın geç olacak.
Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşım Nazan Öncel geldi, keyfim de yerime geldi. 0212-809-3043. Şunu unutmamak gerekiyor. Ben biraz o meselede rahatsızlık duyuyorum. Bu seçimde şöyle olur, böyle olur bilmem ne. Bakınız, ne bizim ömrümüz, ne insanlığın ömrü, ne dünyanın ömrü, ne de kozmosun ömrü falan çok şey yani bu seçimle sınırlı değil. Dolayısıyla Türkiye'de biz ne sıkıntılar gördük, yine sıkıntılar görürüz, yine sıkıntılar çekeriz. Fakat mutlak iktidar falan gibi bir şey de yok. Brezilya'ya bakın işte. Dolayısıyla herkesin şu kandırıkçılığa da uymaması lazım. Bu seçimi alamazsak Allah aşkına, mesela seçimi aldık ve Davutoğlu Dışişleri Bakanı. Allah aşkına hangi seçimi almış oluyorsunuz? Çok merak ediyorum. Mesela Suriye meselesinde ne olacak? Yine Esed diye başlayacak. Ya da ne bileyim işte Faik Öztrak, Ali Babacan falan oturdular. Bize bayağı böyle bir IMF hikayesi yaptılar. Ne olacak? Yani hangi seçimi almış olacaksınız? Bazı ilkelerden de vazgeçilmez. Yani bir yerde de dur demek lazım. Laiklikten de vazgeçti. Ne elinde ne kaldı? Tam ekonomiden vazgeçtik. Hadi şeyden vazgeçtik. Meclisin bilmem tırpanlanmasından vazgeçtik. Şöyle olsun böyle. Laiklik de bitti. Ne kaldı elinde? Okulların işte tarikatlara, cemaatlere teslim oldu. Rektörlerin, üniversite rektörlerin oralardan geldi. Efendim işte yüksek yargıdaki isimler tamamı nasıl atandığı belli. Bunu bir benzer mesele ortaya çıkacaksa olmaz. Laiklik meselesini ısrar etmek lazım. Laiklik meselesi başörtülü hanımefendilerin tek ama tek güvencesidir. Laikliğin bir uzlaşma haline geldiği, doğru dürüst anlatıldığı bir ülkede zaten başörtüsü takan bir hanımefendiye kimse terbiyesizlik yapamaz, saygısızlık yapamaz. Çünkü laiklik bu işlerle ilgilenmez. Laiklik başka bir şey. Ama bu memlekete laiklik anlatırken bile fenalık geldi ya. Ciddi söylüyorum.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet, evet Ulaş, Ulaş değil tabii, Ulaş buyurun.
Enver Bey iyi akşamlar, programınızı açıldığı dakikadan itibaren takip ediyorum, yine yoldayız. Trafik sıkışıklığında bahsettiğiniz konuların tamamının çok ilginç ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi aslında liderlerdeki karizma, yani karizmatik liderlik biraz da toplumda bulduğu karşılıkla şekilleniyor gibime geliyor. Örnek veriyorum, herhangi bir topluluğun içerisinde İslami tiratlarla cümleler söyleyen ve bunun karşılığını gören kişi orada karizmatik hale gelebiliyor. Fakat bir başka toplumda, örneğin bir Zapatist toplumun içerisinde son derece asi, başkaldırıcı, hakkın yerini bulması gerektiğini söyleyen söylemlerde bulunan bir kişi liderleşiyor. Dolayısıyla bu karizma, yani liderin kişiliği biraz da toplumun bakış açısıyla karşılık buluyor. Bir kitap okuyorum aşağı yukarı 4-5 gündür. Çok ciddi bir şekilde de yani tavsiye ediyorum. Duvar isimli kitap. Ahmet Şık ve arkadaşlarının çıkarttığı kitap. Türkiye'nin çok ilginç, ya ilginç değil, tüylerim diken diken olarak okudum. Yani 240. sayfasına geldim. İnanılmaz bir yere gittiğimizi görüyorum ben. Yani Türkiye öyle bir ayrışma yaşamış ki bizim gibi gece bu saat işten evine dönüp 3 kuruş para kazanmak için yırtılan bir kitle ve diğer tarafta ortaya dökülmüş inanılmazlıklar, yani bizim hayatımızla alakası olmayan bir noktadayız. Aslında toplumun bence kendisine bir lider olarak seçmeyi düşündüğü ya da görmek istediği karakterin özünün nasıl olduğu ile ilgili de bir bakış açısı geliştirmesi gerekiyor. Yani biz eğer kendi kimliğimizde, toplumsal kendi bir yapımızda aradığımız kişilik özelliklerini liderde bulacaksak bence buna dikkat etmek lazım. Yani toplum olarak acaba nasıl bir lider istiyoruz? Dürüst bir lider mi istiyoruz? Bilimsel bakan bir lider mi istiyoruz? Hayattan hangi pencereden bakan, adil bir lider mi istiyoruz? Bence bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Altılı masayla ilgili çok küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Ben başlangıçta şöyle düşünmüştüm Enver Bey, o zaman da konuşmuştum. Şöyle bir düşüncem vardı. Bu altılı masa ne kadar genişlerse, ne kadar çok kişinin içine alındığı bir durum ortaya çıkarsa daha iyi olur gibime geliyordu. Fakat görüyorum ki yani AKP zulmünden sıtkı sıyrılmış, zamanında AKP'ye oy vermiş bir sürü kitle var. Onlar da bu grubun içine girer diye düşünüyorum. Ama bu kesinlikle şöyle olmamalı. Yani biraz evvel sizin söylediğiniz gibi popülist yaklaşım sergileyerek düşünceyi, ideolojiyi tamamen iyiliş eden, piyasacılığa yeniden terk edilen, Davutoğlu'nun dışişleri politikasını gelip uygulayacak. Yani böyle bir şey olmamalı diye düşünüyorum ben. Bunları söylemek istedim.
Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi değerli dostlar, şunu anlamamız lazım ve bu meseleyi iyice değerlendirmemiz lazım. Bunu değerlendirmediğimiz takdirde Erkin Koray'ı kapatalım. Erkin Koray'ı kapatalım dememin nedeni çok açık. Erkin Koray bu şarkıları dünyada, bu şarkıları Türkiye'ye getirme şansı yokken bütün bunları gitmiş oradan araklamış. Hepsinin orijinalleri var ve altına Erkin Koray bestesi diye yazmış. Dolayısıyla yıllardır Erkin Baba diye geçen Erkin Koray'ın bu şarkılarının tamamının Arap dünyasının önemli isimlerinden araklandığı ortaya çıktı. O da toplumun kandırılmış olduğunun bir göstergesi de bu. Yani her yerden kandırılıyoruz. Dolayısıyla Erkin Koray'ın bu tavrını kabul etmiyorum, bir. İkincisi, Erkin Koray'ın ırkçılığa varan milliyetçi söylemlerini de kabul etmiyorum, iki. Diyeceksiniz ki böyle yaparsanız nereye varırsınız? İşte Mazhar Alanson'da olduğu kadar şey yapıyoruz. Yandım yandımı dinliyoruz ve onu Kabe'ye karşı söylediğini düşünüp duygulanıyoruz. Onu da öyle halledelim, olmaz mı? Derseniz ki Erkin Koray'ın cevap hakkı var. Burada cevap hakkını vermem. Buyurun mahkeme orada. Götürürüm şarkıyı, mahkemeden de çıkamaz, haberi olsun. Herkese de öneriyorum, Erkin Koray'ın kaç şarkısı acaba o yıllarda araklanmış? Bunu bulmak çok zor değil. Mesela Murat Meriç var, takip edin, sorun, bulun. Bunun gibi onlarca müzik insanı var. Bu da beni şöyle üzüyor, bu ülkede bir şeyin gerçeğini, hakikatini bulmak ne kadar zor. Fesübhanallah diye hepimiz adamı sevdik. Meğersem şarkı arakmış. Orada Necdet Fesübhanallah orijinali diye yazsana. Şimdi onu bulun. Fesübhanallah'ın orijinalini bir dinletelim de seyircilerimize işkembeden atmadığımız da ortaya çıksın. Burası Er Meydanı. 51 yaşına geldim. Radikal tahammülsüzüm. Kimseye katlanacak halim de yok. Yanlışsa yanlış. Araklamayacaksın arkadaş. Sanatçı araklamaz. Sonundan korur bizi zaman. Türkiye'de en rahatsızlık duyduğum şey, özellikle sanatsal ve akademik dünyadaki sahtekarlıklar. Her şeye alıştım ama sanattakine bir türlü alışamıyorum. 0212-893-43 Ali açacak telefonu, dikkat edin. Ali'nin deruni sesini duymak için. Buldunuz mu şarkıyı? Buldunuz abi. Şimdi önce Fesübhanallah'tan bir kuple dinleteceğiz. Sonra da orijinalini dinleteceğiz. Görün bakın Enver niye sinirli. Bu orijinali. Değerli dinleyenler, Erkin Baba dediğiniz babanın nereden arakladığını burada görüyorsunuz, orijinali. Evet değerli seyirciler, çalmak ayıptır. Sanatçı namuslu olacak. Ve böyle kaç şarkısı daha var. Sanıyorum Çöpçüler de öyle. Ona da baksana. Kör Alası Çöpçüler, o da arak olması lazım. Ona da bak. Ali, bu akşam da kaç kişinin Erkin Koray hayallerini bitirdik. Dostlar, orijinalini dinleyin, hakkını teslim edin. Telif hakları sanatçı için ekmektir, sudur. Bu konuya buradan nasıl geldik onu da bilmiyorum ama yani dediğim cevap hakkı işte burada olmaz gazetecilikte. Yani şöyle mi diyecek, arakladık ama sor, niye arakladık? E biliyoruz niye arakladığını. Değerli dostlar, başka bir şey daha söyleyeceğim. O kadar ünlü sanatçıların bu araklama işleri var ki ben onları size burada tek tek söylesem beni yolarlar. O yüzden bu kadarıyla yetinin. 0212-809-3043. Hakan bile geldi, sinirlendi. Çöpçüleri de buldunuz mu? Ya neden böyle biliyor musunuz? Ben şunu anlamıyorum ya. Bir sanatçının temel duygusu yüreğindeki yaratı değil midir? Yaratı değil midir? Ali şarkıyı çok sevdi yalnız. Ali bu mu? Erkin Bey'in söylediği mi? Ali Erkin'in söylediği versiyonu seviyor ama bunun da yeni halini yaparız sana. Hakan.
İyi akşamlar Ömer Bey.
İyi akşamlar.
Keyifle dinliyoruz tabii. Yaklaşık 3 hafta önce bağlanmıştım size.
2 haftada bir fena değil. Her gün bağlananlar var.
Biz biraz haddimizi biliyoruz. Araklamamaya çalışıyoruz.
Yok yok, hadle ilgisi yok. Yani sözü olan sizin de her gün düşürürseniz bağlarız. Sorun yok.
Vaktimiz olduğu müddetçe yani görevimiz biraz farklı. Yakın korumalık yapıyoruz.
Yapma. Kimi koruyorsun bilmiyorum ama kolay gelsin.
Mersi. Ben bir özel hareketçiyim ama biraz önce demiştin ya. Benim için cumhuriyet, laiklik, benim için de aynı şey. Benim iki kızım var. İkisinin de yatak odasının başucunda Atatürk'ün gençliğe hitabesi vardır. Yani biz farklı düşünsek de amacımız bir olmalı. Yani ben, yani seni dinlemekten o kadar keyif alıyorum ki yani inanamazsın buna Enver.
Şimdi değerli dostum, farklı düşünmek hangi konuda olabilir? Hayatı algılama konusunda. Ama mesela şunu tartışalım. Sen diyebilirsin ki ben milliyetçiyim. Biraz tartıştığımızda ben derim ki o milliyetçilik dediğin şey aslında yurtseverlik. Sen diyebilirsin ki mesela kul hakkı yeme. Ben diyebilirim ki o kul hakkı dediğin aslında işçi sınıfının hakkı. Aynı şeyleri söylüyor oluruz. Zamanla da bir yere geliriz. Önemli olan cumhuriyete, laikliğe, alın terine sahip çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Mesele bu.
Türk milliyetçisiyim. Yani tamam, özel hareketçiyim, bir devlet büyüğünün yakın korumasıyım ama söylediğin her sözün altına imzamı atıyorum var ya.
Teşekkür ediyorum. Bundan dolayı da çok teşekkür ederim. Yine katıl, yine konuşalım.
Her zaman yani fırsat buldukça seni dinlemekten büyük keyif alıyorum. Yolun açık olsun. Yani başarılar diliyorum. Ya bu çok başarılısın zaten.
Sağ olasın.
Yani bunu izliyorum. Tebrik ediyorum seni. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi bir başka orijinal daha geliyor. Önce şarkıyı hatırlatalım. Erkin Bey'in yine çok ünlü olan bir şarkısını dinleteceğim size. Neden Erkin Bey'e taktık onu bilmiyorum ama hani işkembeden atmadığımızı bilsinler. Necdet orijinalini verecek. Sonra önce Erkin Bey'in yorumunu verecek. Sonra bu orijinali mi? Erkin Bey'in. Erkin Bey'inkini dinleyin bakalım. Şur şarkısı Şaşkın'ı dinleyeceğiz şimdi. Arkadan harbiden şaşıracaksınız ama. 0212-809-3043 biraz Şaşkın'ı dinleyelim. Şaşkını anladık. Arkada kalsın. Şimdi şaşıracaksınız. Maalesef hani o kadar saldırılar vesaireler oluyor. Şimdi orijinali. Şimdi dinleyin bakın orijinalini. Şaşkının orijinali. Biliyorsunuz yolcu yolunda gerek adamı şaşırtır. Bu konularda cevap hakkı kullandırtmayız. Yolcu yolunda gerek de Erkin Koray bize değil mahkemeye gitsin tartışalım. Maalesef o hor gördükleri, aşağıladıkları pek çok insanın aman Arap mı bilmem ne dedikleri işte tribünlerde falan söylediğiniz şarkılar bir halkın şarkısı. Hiçbir halk aşağılanmayı hak etmez. Ali, bu versiyon daha güzel. Sizi üzecek öyle şeyler yapardım ki hadi yapmayacağım. Çünkü Türkiye'nin en büyük yıldızı diye geçinen bir hanımefendinin şarkılarının da yarısı Arak.
İyi akşamlar Enver abi. Her akşam olduğu gibi annemle birlikte seni dinliyorduk. İkimiz de Erkin Koray'ı severiz. Annem ki çok sever. Vallahi bize çarptığın bu soğuk su için hem teşekkür ederiz hem de yani hayallerimizi yıktın ama böyle şeyleri bilmek gerekiyor gerçekten.
Vallahi açık söyleyeyim. Şunları yani nasıl izah edeyim? Ben bir sanatçının ne pahasına olursa olsun bir şarkının altına yapmadığı bir şarkının yazmadığı bir şeyin kitabın altına imza atmasını tamamen reddediyorum. Bu bir. İki, Türkiye'de geçmişte aranje diye bir şey vardı. Yurt dışından alınan şarkılara Türkçe söz yazılırdı. Buna da Fecri Ebcioğlu geleneği denirdi. Ama bestecisini söylerlerdi. Yani bestecisi şu ben de söz yazdım denirdi. Erkin Koray şöyle yazsaydı yine diyecektim ki ya müzik bilmem kim ben şöyleyim. Telif meselesi ayrı bir tartışma. Çünkü o daha modern zamanlarda olan bir şey. Ama bu hal canım sen çıkacaksın milyonlarca insan arkası gelmez dertlerimin fesübhanallah diyecek. Sen de bundan mutlu olacaksın. Ama işte Arap halkının çok önemli şarkıları bunlar. Arap dünyasının çok önemli isimleri bunlar. Ne yapacağız şimdi?
Burada mı? Yani şimdi
ve de millet burada küfür ediyor işte aman Araplar yaptığı şarkılarda dans ediyor. Hiçbir millete, hiçbir halka hakaret etmek doğru değildir. Hiçbir dile. Laz'a, Çerkez'e, Türk'e, Kürt'e, kim olursa olsun. Evet, buyur.
Abi şimdi bunu söylediğinde benim aklıma hemen bu Andy Warhol'un işte kötü sanatçılar esinlenir, iyiler çalar sözü geldi, ama sonrasında senin anlatımınla birlikte ne kadar hani bunu bir de hani ticari bir şey değil de hani bir halka saygısızlık boyutunu anlatınca gerçekten o şeyi nasıl desem derinliğini kavradım. Ama sana bu arada başka bir şey sormak istiyorum izninle. Şimdi hep bu 3. ittifak için bu oyları bölme meselesi geyiği vesaire yapılıyor. Ben de 3. ittifaka dahil bir partinin üyesiyim. Şimdi bir de ama biliyorsun ki 4. bir sol ittifak var. TKP, Sol Parti vesaire senin de içine bulunduğunu söylediğin. Peki sence sen yani burada uzun yıldır mücadele olan ve de öne çıkan bir insan olarak yani biraz en azından etkin vardır. Sence bu iki sosyalist birlik en azından sol tandansları var yoğun bir şekilde ama emek ve özgürlüğün iç, nasıl bir araya gelebilir? Sence temel ayrıştırıcı unsurlar nedir? Biz nasıl bir araya geleceğiz ya yine solcular olarak?
Yani sol sosyalist grupların şu anda bir araya gelmesi meselesinden daha önemlisi Cumhurbaşkanlığı adaylığında kendilerine ters gelmeyecek adayı destekleyecek olmaları. Zaten HDP'nin liderliğinde olan hareket meclise girecek. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yok. Çünkü %7 de olsa %10 da olsa geçiliyor. Orada artık herkes kendi gücü kadar becerebilirse oyunu alacak. Bizim sosyalist güç birliğinin %10'u ya da %7 işte tarihe göre geçme şansımız yok. Ama biz de itirazlarımızı yapmaya ve söylemeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de birisinin de itiraz etmesi gerekiyor. Şu çok kolay. Siz oyları böldünüz. Biz oyları bölmedik. Biz oyları bölmedik. Biz diyoruz ki Davutoğlu ile ben aynı masada oturmam. Varsa itirazı olan gelip konuşalım. Geldi Cem Baba. Gerçek babayı getirdik. Gerçek baba. Ya her şeyin bir gerçeği var. Ala vere ala vere kim ala da kim vere rap rap. Köşeleri müşeleri dön baba dönelim rap rap. Rap diye rap rap sak diye sak sak rap rap. Naber bir de kim gene geldi şapka rap rap. ...0212-809-30-43... son bir ya da iki telefon, haydi bakalım. Maaşla gırtlak gırtlak gırtlak rap rap. Bir de kitap okuyor bakın şu çakla rap rap. Liberali liberali malı kap götür al rap rap. Eriyor liralar markam dolar al rap rap. Bu bir kaçalot doyun işte rap rap. Demedim. Oh George, şarkıyı burada yasak mı sak mı sak mı sak? Oh George, şarkıyı yoksa yasak mı sak mı sak mı sak? Oh George, hani rüptak dersi ki bak Evet sevgili dostlar, son bir telefon alacağız. Telefon gelir gelmez de işimizi bitireceğiz. Bugünlük de bu kadar yapacağız. Değerli dostlar, ben açıkçası sizle birlikte olduğum her zamanı isteyerek ve memnuniyetle geçiriyorum. Bu çalıntı şarkılar işine çok fazla girmek istemiyorum ama eğer girersek bu işin içinden kimse sağ çıkamaz. O yüzden bu meseleyi çok da tartışmayalım diye düşünüyorum ama bir tane mecburen bunu söyledik işte, neyse yaptık hadi bizi yani işkembeden atmadığımızı bilin diye. Çünkü bence akademik çalıntı, bence sanatsal çalıntı affı olmayan meseledir. İnsanların gerçi hayatı çalınıyor bu ülkede ama bir anlamda hayatının çalınmasıyla bunlar da aynı yerdedir. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete demiş. Ama bizim artık yavaş yavaş programımızın kapanış şarkısı vay vay vay vay vay.
Yol gibi ulaşmalı bir yere, biz dön baba dönelim, geliyoruz aynı yere.
Bugün konuşamadığımız konulardan bir tanesi zeytinlikler meselesi. Sonunda zeytinlere de gözlerini diktiler. Enerji için zeytinleri yok edeceklermiş. Bayağı zeytinler bitince, zeytinlikler bitince zaten Türkiye bitmiş olur. Hep beraber otururuz. Zeytin özgürlüktür. Zeytin eşitliktir. Gittiği her yere uygarlık getirmiştir. Zeytin ağacı bizim Anadolu'muzun en büyük simgesidir. Az bilinir belki ama Hatay, Antakya'da aslında meyve veren ilk ağaçtır. Oradan yayılmıştır Ege, Akdeniz sahillerinde, özellikle Ege'nin, Marmara'nın pek çok yerinde zeytin yetişir. Ve bu zeytinin yağı ayrı güzeldir, kendisi ayrı güzeldir, ağacı ayrı güzeldir. Yani nasıl söyleyeyim, zeytin demek uygarlık demektir. Böylesine bir önemli değeri ne üdüğü belirsiz bir takım madenler bilmem ne için yok etmekte ancak bize yakışır. Gerçekten işte bu utanılacak haller bunlar. İnsanlığa verdiğimiz zararı, bizden sonraki kuşaklara verdiğimiz zararı, ben şahsen vermiyorum ama verenlerin zararını çok utanacaklar diye düşünüyorum.
Dokunsan donacağım.
Her şeye rağmen Türkiye'de devrimciler var. Her şeye rağmen Türkiye'de boyun eğmeyenler var. Her şeye rağmen Türkiye'de radikal tahammülsüzler var. Ve nihayetinde ezber bozmak aydın sorumluluğunun birinci koşuldur. Her gün beynimizde depremler oluyor, kalbimizde depremler oluyor. Ancak mücadele gücümüzü korumakla yükümlüyüz. Çünkü bu insanlığa, bu dünyaya, bu doğaya karşı sorumluluğumuz var. Cehennem olmuş bu dünya. 23 yaşında İran'da idam cezası halka açık infaz ediliyor gencecik bir adamın. Neden? Kadın arkadaşlarına destek verdiği için. Ey ahali, ey millet, ey dostlar, ey yoldaşlar. Görün görün, meydanlarda 21. yüzyılda mollalar adam asıyor adam. Altını çiziyorum. Laiklik dediğimiz ne kadar, ne işe yarar düşünün. Mollalar yanı başımızda. Meydanlarda adam asıyorlar.
Çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum.